Ayrım 7, sayfa 83. Alfortville, Paris. Alfortville, Paris'in güneydoğusunda, banliyöde bulunan düzlük bir alandı. Sen nehriyle Marne'nin ağzındaydı ve su baskınlarına maruz kalıyordu. O zamanlar birçok Ermeni ailesi orada yan yana oturuyordu. Teşhir ve Anadolu'daki Ermeni katliamı, o zamanki tabirle büyük felaket, Relemkel 1943 yılında soykırım sözcüğünü kullandığında, Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenilerin toptan öldürülmesini kastetmiştir. Bu terim daha sonra Şoh'tan sorumlu olan suçluları yargılamak için uluslararası mahkemede kullanılmıştır. Ortadaki çelişki bu zaman süresince Ermeni soykırımının tamamen unutulmuş olmalısıdır. Ancak 1987'de Birleşmiş Milletler soykırımı tanımıştır. Türk hükümeti ise bunu reddetmeyi sürdürmektedir. Karşısında hayatta kalmış toplam 30 bin Ermeniydik orada. Ermenilerin fazlalığından dolayı Alfortville Ermanville deniliyordu. Biz Ermeniler de Fransızlara Galyalılar anlamına gelen Kariatsi diyorduk. Kaki Galler demektir. Ablamın evi diğer evler gibiydi. Taştan ve tuğladandı. Dört odalıydı ve çatı katı vardı. Evin önünde soğan ve salata yetiştirdikleri minik bir bahçe bulunuyordu. Etrafı dövülmüş topraktandı ve yabani ot kaynıyordu. Komatis sokağında Sur Bogos, Bedros, Aziz Petrus ve Aziz Paul kilisesi ve kilisenin hemen yanında Sur Mesrop anaokulu vardı. Böyle olması gayet iyiydi çünkü sürgünde bulunan bir halk için din ve dil hayatta kalma koşuludur. Yolların adı çiçek ve balıkların isimlerinden ibaretti. Rue de Boule, Zambak Sokağı, Rue de Viole, Menekşe Sokağı, Rue de Marguerite, Papatya Sokağı, Rue Camelia, Camelia Sokağı ve gayet tuhaf ama Rue de Carpes, Sazan Balığı. Daracık sokaklardan ibaret güney semti ise Hayas'tan Ermenistan diye anılıyordu. Pazar meydanında eski bir değirmen olduğunu hatırlıyorum. Postanenin önünde Ermeni kadın ve erkekleri sohbete koyuluyordu. Yeni bir hayata başlamanın şevkiyle dolu olan Ermeni gençler, az paraya işlenmemiş toprak ve sağlıksız bataklığı andıran inşa arazileri satın almışlardı. Yeni gelen Ermeniler öncelikle gecekonduya gidiyor, sonra yavaş yavaş yer değiştirip kendine ait bir evi olup da evindeki birkaç odayı kiraya veren birilerinin yanına taşınıyordu. Küçük bir eve sahip olan ablam da evin inşası için harcadığı paraların borcunu ödemek üzere yeni gelenlere oda kiralıyor ve kendi minicik bir alanda yaşıyordu. Ablamlar yabancı bir toprakta kök salmaya ve doğum yerimizde yaşadığımıza olabildiğince benzer bir yaşantı kurmaya ihtiyaç duyuyordu. Ben ise doğduğum yerden sonra gittiğim her yere geçici ve devamsız gözüyle bakıyordum. İçimde bir gün evime, Sivas'a döneceğime dair gizli ve ısrarlı bir umut besliyordum. İşte bu nedenle bir evim olmasını hiç istemedim. Bu benim için vatana dönmekten vazgeçmek anlamına geliyordu. Ablam bana buraya alışmalısın, kendini alışmaya zorlamalısın. Hala ulaşlı olduğunu farz et diyordu. Ama ben göğünün rengi atmış, varla yok arası bir güneşi olan Alfortville'de yaşarken ulaşla yaşadığımı nasıl varsayabilirdim ki? Kızgın güneşin topraklarımın zümrüt yeşili dağlarının ardına kıvrılıp yatmasıyla mora çalan mavi lacivert göğün hayalini kuruyordum ben hala. Burada ise sistem boğuluyorduk. Boyuna yağmur yağıyordu ve ben koca bir özlem duyuyordum. Hızlı, gürültülü ve gri bu yeni dünyayı hiç kabullenemedim. Benim toprağımdan öylesine farklı ki bugün hala anlaşamadım ben ona. Alford bile gelişimden 8 gün sonra varlığımdan bilmem nasıl haberdar olmuş, Paris valiliği belgelerimde sorun olduğunu söyledi. Bana kimsesizler çocuklar yurdunda verdikleri kimliği onlara gösterdim. Fransızlar, iş sözleşmen nedeniyle Fransa'dasın. Bir yıllık oturma iznin var ama çalışmıyorsun. Yasal işlemlerini yapıp sana işçi olarak oturma izni veremeyiz dediler. 1926 yılında hükümet Ermenilerin işsizlik sorununu çözmek üzere işçi kimliği adı altında tek bir kimlik belgesi tutma kararı aldı. Yurtsuz ve üstüne üstlük işsizdim. Derhal bir iş bulamadığım takdirde sınır dışı edilecektim. Peki ama bu durumda nereye gidebilirdim? Vatanım yoktu. Pasaportumda Küçük Asya, Sivas doğumlu, gideceği yer Marsilya, geri dönüş yapma izni yoktur yazılıydı. Küçük Asya bir devlet değildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir bölgesiydi ve bu imparatorluk artık yoktu. Ve Türkler bizi kendi evimizde istemiyorlardı artık. Kendime ait bir toprağımın, yaşayacak bir yerimin olmaması bana azap çektiriyordu. Alfordville'de birçok kadın evde elbise dikmeleri için kendilerine kumaş veren tüccarlar için çalışıyordu. Ablam bana hemen tabii taksitle pedallı bir sünger dikiş makinesi aldı ve derhal işbaşı yaptırdı. Makineyi kullanıp elbise yapmayı çabuk öğrendim. Musevi tüccarlara seri olarak siparişlenmiş kıyafetler teslim etmem gerekiyordu ve işimi yitirmek istemediğim takdirde hep daha fazla elbise üretmek zorundaydım. Her akşam diktiklerimi teslim ediyor ve dikecek yeni kıyafet siparişi alıyordum. Sabaha her şey hazır olmalı diyorlardı. Gecem ve gündüzüm dikiş makinesinin önünde geçiyordu. Geceleri mum ışığında çalışıyordum. Ablamın çocuklarının odada uyuduğu sırada süngerin pedalı klik klak, klik klak diye ses çıkarıyordu. Çocuklar uyumadan önce kendilerine Ermenice kısa bir öykü, bir şarkı, değişik ve ilgi çekici bir şey anlatmamı istiyorlardı. Ben durmadan klik klak yapıyor, bir yandan da babaannem Katerina'nın kış gecelerinde bize anlattığı hikayeleri hatırlamaya çalışıyordum. Büyük bir terzi dükkanında çalışmayı da denedim o sıralarda ama sadece 3 gün kalabildim orada. Patronum beni aniden atölyede kayıp olan bir makası çalmış olmakla itham etti. Tüm işçilerin karşısında uğradığım bu haksız muameleye dayanamadım. Önüme çıkan ne varsa bir yana fırlatarak çıkıp gittim oradan. Fransızcayı bilmiyordum, kendimi korumaktan acizdim. Yabancı olduğumu biliyorlardı ve işimi kaybetmeme uğruna her şeye katlanacağımı sanıyorlardı. İnanılmaz derece zor olsa da ablamın evinde eski işimi yapmaya devam ettim. Saatlerce dikiş dikmenin haricinde 8 kişi için su da bulmam gerekiyordu. Evlerde su yoktu ve umumi çeşme oldukça uzaktı. Buna karşın bu eğlenceli bir iş sayılırdı çünkü evden çıkıp hava almama neden oluyordu. Çeşme Ermeniler için bir sohbet ortamıydı ve yeni yeni insanlar tanıma imkanı sağlıyordu. Ablamın küçük çocuklarına da bakmam gerekiyordu. Bazen onları okula da bırakıyordum. Çocukları götürdüğüm okulun duvarları boyunca ağladığım oluyordu çünkü yaptığım iş yorucu ve yıpratıcıydı, nefes bile aldırmıyordu. Oysa ben okumak istiyordum. Yerini yurdunu şaşırmış, kimse tarafından anlaşılmamış hissediyordum kendimi ve arkadaşlarımla birlikte kimsesizler yurdunda olduğum günleri arıyordum. 5 çocuğu olmasına karşın beni yanına almış olduğu için ablama minnet borçluydum tabii ama onun evindeyken annemin yokluğunu daha çok hissediyordum. Gençtim, daha 16 yaşındaydım. Ablamın açık ve kanayan yaralarını ve bana sunduğu misafirperverlikten daha fazlasını verecek durumda olmadığını anlayabilecek durumda değildim henüz. Bununla birlikte Tanrı'nın yardımıyla bu yeni hayata da sabırla katlanabildim. O dönemde şehre yeğenlerim Anna ve Harutyun da geldi. Harutyun benim gibi bir dizi sonsuz trajedi yaşamış olmasına karşın çok akıllı ve istekliydi. Gündüz çalışıyor, akşamları Paris Üniversitesi'nde okuyordu. 1936 yılında mühendislik fakültesini bitirince vatanına hizmet etmek için Sovyet Ermenistan'a gitti. Erivan'da bir kızla evlendi ve bir çocukları oldu. 1940'tan beri ondan haber alamıyoruz. Özellikle de batıdan gelmiş pek çok Ermeni aydınının başına geldiği gibi onun da Sibirya'ya sürüldüğünü sanıyoruz. Harutyan'ın kız kardeşi Anna ile ilgili olarak ise kısa süre içinde nereden geldiğini bilmediğim Nerses Perlikyan adında bir Ermeni ile evlendirildiğini söyleyebilirim. Evlenen çift Paris'e Ermeni bir toplum bulunduğu Belleville semtine yerleşti. Nerses tiz saçıydı ve iyi kazanıyordu. Esmer, güler yüzlü ve çok hoş bir gençti. Anna da ufak tefek olmasına karşın zarif bir kızdı. Başkentte işçi olarak çalışan, kendi gibi öksüz arkadaşlarıyla birlikte Alfortville'e gelen ve benim gibi Sivas doğumlu olan Ermeni delikanlı ablamın evini ziyaret ettiğinde ablamın evine yerleşmemin üzerinden çok zaman geçmemişti. Bu genç ve arkadaşları yavaş yavaş Ermeni cemaatlerine yaklaşmaya, kendi köylerindeki tanıdıklarını bulmaya çalışıyorlardı. Onlardan biri hemen ablamın evine geldi. Ablamın Sivaslı olduğunu biliyordu. Kiralanacak oda istedi ve ablam ona oda verdi. Para ve odaya yerleşme konusunda aralarında anlaştıktan sonra delikanlı arkadaşlarıyla kaldığı otele döndü. Ablam kapıyı kapattıktan sonra dolambaçlı yollara sapmadan, ben seni bu delikanlıya gelin vereceğim, onu beğendim. Hem geç, hem uzun boylu, hem yakışıklı, hem de sağlıklı. 20 yaşında, sen de 16 yaşındasın. Yaşlarınız da uygun dedi. Ben onu istemiyorum, ben kimseyle evlenmek istemiyorum diye yanıtladım zaman kaybetmeden. Ama işler benim düşündüğümden farklı gelişti. Benimle evlenmek için evlilikler görücü usulü oluyordu. Doğru kızı bulmak üzere birisi görevlendiriliyordu. Bizim eve biri gelecek olsa ablam hemen araya giriyordu. Çünkü beni yeni kiracısıyla evlendirme konusunda kararlıydı. Ablam bir gün o delikanlıya gizlice, kız kardeşimi beğeniyorsan onu sana veririm. Onun sana varması başkasına varmasından iyidir demiş. O da param yok, nasıl evleneyim ki diye yanıt vermiş. Günler, aylar geçiyordu. O gençle ilk kez çeşmede eve yürüdüğümüz sefer konuştuk. Su dolu kovaları taşımayı teklif etti. Yol boyunca Sivas'taki kimsesizlikler yurdunun öte tarafında kaldığını öğrendim. Aralıktan bakınca hepimizin kıkırdamasına neden olan, herkes için odun kıran meşhur dev oydu. Ama bizi birbirimize yaklaştıran sadece bu da değildi. Dilimde makarna diyarı anlamına gelen, köyüme çok yakın olan Tuçmaç adındaki köyde doğmuştu. İkimiz de buralarda Sivaslı idik ve bu ikimizi de memnun etmişti. Aynı köyde doğmuş, bilmeksizin omuz omuza aynı şeyleri deneyimlemiş ve gün gelmiş Alfortville'le tanışmıştık. Benden 4 yaş büyük olduğu için Yunanistan'da olduğumuz zaman o yaşıtlarıyla birlikte çalışmak üzere Atina yakınlarında bulunan Siros'a gönderilmişti. Daha sonra kimsesizler yurdundaki misyoner kadınların yardımıyla demirçilik ve makine sanayi işçisi olarak Fransa'ya gönderilmiş ve benim yaptığım yolun aynısını kat etmişti. Aradan birkaç gün geçtikten sonra gene eve su taşımama yardım ederken isminin Asadur Taşyan olduğunu söyledi. İsmi tanrılar tarafından verilmiş taş kesenin oğlu anlamına gelir. Gerçekten de hoş bir gençti. Uzun boylu ve güçlüydü. Teni beyaz, saçları altına çalan bir kestane tonuydu ve kahverengi kocaman çok güzel gözleri vardı. Slav kökenli gibi duruyordu. Ben ise zeytuniydim. Zayıftım, saçlarım ve gözlerim kapkaraydı. Beni İspanyol sanıyorlardı. O zamanlar Fransızlar Ermeni halkını tanımıyordu ve bizi Romalılarla karıştırıyorlardı. Asadur kendisinin de Teçir kafilesinden kaçtığını söyledi. O zamanlar 10 yaşındaydı. Benden daha şanssızdı. Bitmek bilmez 6 ay boyunca dağların, karların arasında yürümüştü. Yalnız başınaydı. açtı, çıplak ayaklı ve açlıktan ölmekten de beter birçok tehlike karşısında mucize eseri hayatta kalmıştı. Tarlalardan yemek çalabilmek için geceleri yola çıkıyordu. Gündüzleri ise Türkler tarafından öldürülmemek için gizleniyordu. Bir geminin arka tarafında 2 ay boyunca saklı kalmıştı. Çıplak ayak yürümekten dolayı ayakları o kadar yıpranmıştı ki nihayet sığınabildiği Sivas'taki kimsesizler yurdunda yaralarının iyileşmesi yıllarını almıştı. Onun odası ablamın evinin geri kalanından ince bir ahşap duvarla ayrılıyordu. Bir zavallı gibi yalnız başına yaşıyordu ve fabrika dönüşünde gazla çalışan minicik bir ocakta yemek, hemen her zaman mercimek ya da fasulye pişiriyor ve nihayet gece yarısında yemek yiyordu. Kendine gelip dinlenmek için duduğuyla Diye Yaman, popüler bir Ermeni aşk şarkısı gibi hüzünlü Ermeni şarkıları çalıyordu. Duvarın öte tarafında dikiş makinesinin başında olduğum zamanlar benim için flüt çalıyordu. Eski Ermeni şarkılarının sıcaklığı ve tatlılığı katlanılmaz bir özlemle beni sarıyor, hayatımın eski mutlu günlerine götürüyor ve kalbimi yumuşatıyordu. 2 yıl boyunca duvarın ardından bana müzik çalmayı sürdürdü ve nihayet bir gün beni ablamdan istemeye karar verdi. Ben aşkın ne olduğunu bile bilmiyordum çünkü dünyaya dair bir bildiğim yoktu. Hem okumak isteyen o halimle nasıl iyi bir eş olabilirdim ki? Çocuk oyunlarından ve gençlik şakalarından mahrum kalmıştım ben. Nasıl evlenebilirdim ki? Eksik büyümüş bir kadındım. Kederli hayatımın henüz açık olan yaralarına bir parçam yetmişti. Bende başkasına besleyecek sevgiye yer yoktu. Çünkü korunmaya ve şefkate çokça ihtiyaç duyan bendim. Kendime bakmayı bile zar zor başarıyordum. Ve geceleri nihayet yattığım zaman umutsuz bir hüzne, tesellisizliğe, dermansızlığa kapılıyordum. Belki evleneceğim delikanlının iyi giyimli ve benden kültürlü olmasını tercih ederdim. O zamanlar iyi giyimli ve kültürlü bir adamın kötü huylarının ve kusurlarının olabileceğini bilmiyordum ben. Kuşkusuz fakir işçi Asadur'da olmayan kötü huy ve kusurlardı bunlar. Zaman zorlukla da olsa geçiyordu ve ben 18 yaşıma gelmiştim bile. Köyümde kızlar bu yaşta evlenmezlerse, Duni Mınast, evde kalmışlar, kız kuruları olarak adlandırırlar. Bu nedenle ablam beni onunla evlenmeye zorladı. Artık seçim şansım yoktu. Ablam bana kendine bir aile kurmalısın, kendi hayatını kurmalısın diyordu. Ben artık beni istemediğini düşünüyordum ama durum böyle sayılmazdı aslında. Onun yapmaya çalıştığı şey yüzme bilmeme karşın beni suya atmaktı. Hayatta kalmayı istediğim takdirde suda kalmayı yalnız başıma öğrenmeliydim. Tanrı bir kez daha yardımıma koştu. Kalbim o gönce karşı yumuşamasını sağladı. Beni ona aşktan ziyade ortak talihsizliğimiz ve bu düşman dünyadaki yalnızlığım bağlıyordu. O ise sözlü ifade edemese de bana çok sevgi gösteriyordu. Evlenmek için gerekli belgeleri hazırlamaya koyulduk. Evlilik öncesi doktor muayenesi, işlemler, belediye. Bizi muayene eden doktorun kalın el ve ayak bileklerimize, dizlerimize ettiği iltifatları hatırlıyorum hala. Çok güçlü bir ırk olduğumuzu ve çok güzel çocuklarımızın olacağını söylemişti. Gelecekteki Fransal kadını memnundu. Ablamın beni Asadur'la yalnız başıma bıraktığı yolculukların birinde Asadur, otobüste karşılıklı otururken bugün bile düşündüğüm zaman kızarmama neden olan bir hareket yapmıştı. Tiksinmiştim, ona tokat attım. Bana ancak daha sonraları normal bir hayat süren bir erkeğin deneyimlerinden yoksun olduğunu anlattı. Yaklaştığı yegane kadınlar Paris'in hayat kadınlarıydı. 10 Mart 1928'de Alfortville'de evlendik. Ne evlilikti ama. Hiçbir şeyimiz yoktu. Ne yatacak yatağımız, ne yiyecek tabaklarımız vardı. Düğün elbiselerini kiralamış, anı fotoğrafı çektirmiştik. Kapının ardında akraba ve tanıdıklar gürültü yapa yapa bizim gerdiğe girmemizi bekliyordu. Çok genç ve her şeyden habersiz olan bizler için gerdek gecesi sıkıntılı geçmişti. Ritüel gereği o kendi erkekliğini, ben ise bekaretimi ispatlamak zorundaydım. Bizim köyde adet böyleydi. Evlilik orada herkesin davetli olduğu, 8 günlük şenlikli bir davetle kutlanan kutsal bir törendi. Gelin banyosu için, gelinin giyindiği zaman için, gelinin üstündekileri çıkardığı zaman için, gelinin kokular süründüğü zaman için her biri ayrı ilahiler vardı. Onu eş almadan evvel günlerce gelin adayına kur yapan damat içinde özel bir ilahi vardı. Oralarda kimsenin acelesi yoktu çünkü sabahleyin 8'de olması gereken bir fabrika yoktu orada. Aile ve eş dost alayı bizi Asadun'un odasına itmiş ve içeride kilitlemişlerdi. Ben korku içindeydim ve bir başka şiddet gösterisi olarak gördüğüm bu durumdan kaçmaya çalışarak masanın etrafında dönüyordum. Sonunda sefaletin, yalnızlığımın, geleneklerin adına ve hesabına bu ritüel de benim üzerimde gerçekleşti. Sivas'ta olmayan ve bilmem hangi yaşlı Ermeni tarafından yerleştirilmiş ya da Fransa'da uydurulmuş bir başka Ermeni geleneği daha vardı. O da damadın kendi otoritesini kurmak üzere evliliğin ilk günü karısına dayak atmasıydı. Aksi takdirde kadınlar kareastiler gibi hükmedilmez olurlarmış. Bu nedenle evliliğimin ertesi günü kocam nedenini kendi bilebilmeksizin beni tokatlamaya koyuldu. Ablamın dairesinden yan odaya Asadur'un yaşadığı yere geçtim. Garip bir aileydi bizimki. Yaşadığım ülkedeki insanların dilini, alışkanlıklarını bilmiyordum. Onların kültürü bizimkinden fersah fersah uzaktı. Hiçbir şey bilmediğimizden dolayı Fransızlarla ilişkilerimizde de çok korkaktık. Alışveriş sırasında derdini anlatamamak ve karşı tarafı anlamamak bitmek bilmez bir sıkıntıydı. Bize yardımcı olacak hiçbir Fransız komşumuz ya da tanıdığımız yoktu. Ancak eve dönünce dilimiz çözülüyordu, iletişim kurabiliyorduk ve nihayet kendimizi hayatta hissediyorduk. Daha sonra tam da bizim gibi Fransa'ya göç etmiş Ermeniler için hazırlanmış bir sözlük satın aldık. Konulara göre ayrılmıştı. Yemek, giyim, ulaşım, iş, mektuplar, doktor. Kısacası içinde ihtiyacımız olan her şey vardı. Ermenice her kelimenin Fransızca çevirisi vardı. Doğru telaffuzun tutturulması için kelimelerin okunuşu Ermenice yazılmıştı. Derdimizi anlatmamız öylesine zordu ki, çoğu zaman el kol hareketlerinin yardımına ihtiyaç duyuyorduk. Kimsenin yardımını isteyemiyor ve düzene ayak uydurmakta çok zorlanıyorduk. İnsanlar bize defalarca pis Ermeni, ülkene geri dön diyordu. Hal böyle olunca biz birbirimize daha da derinden bağlanıyorduk. Gittikçe karabalıklaşan küçük topluluğumuzda bir oluyorduk. Hiçbir şeyimiz yoktu. Eski mobilyalar alıp Alfortville'de, Rue Violette'de 11 numarada daha geniş bir oda kiraladık. Hayatta başarılı olma yolunda küçük adımlar atarak ilerliyorduk. Asadur fabrikada duvarcı olarak çalışıyordu. Bense tekeli ellerine almış ve bizim gibi göçmenlerin üzerinden zenginleşen Yahudi şirketleri için dikiş dikiyordum. Bir kadın cüzi bir miktar para kazandıran bu kara borsa işini evden eve dolaşarak bölüştürüyor ve dikilmiş kıyafetleri topluyordu. İlk mançizm, erkek evlat, bir sene sonra 1929 senesinin 14 Şubat'ında doğdu. Paris'teki bir hastanede beni seyreden bir dolu hastanın bulunduğu kocaman bir odada doğum yaptım. Utanıyor ve acı çekiyordum. Fransızcamın kıtlığından dolayı bir çift laf bile edemeyeceğimden, bana karşı kayıtsız onca insanın karşısında bulunmak bana bir başka şiddet eylemi gibi geliyordu. Eve dönmek eşim ve benim için anlatılmaz bir mutluluk oldu. Nihayet yavrumuzu özgürce sevebilecektim. Anne ve babamızın yokluğundan dolayı yokluğunu hissettiğimiz şefkat, bir şekilde yitirdiğimiz anne ve babamızın da yerini tutan bu bebeğe duyduğumuz sevgiye karışıyor ve bebeğimize sonsuz bir sevgi veriyorduk. Ama 2 ay sonra fakirliğimizin ve deneyimsizliğimizin şehidi yavrumuz öldü.